Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali, Cem Kitabevi, Ocak 1997 basımı, Nuray Ekim. 1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Kaza kaymakamı Selahattin Bey, müdde-i umumi ile doktoru yanına alarak ertesi günü tahkikata bizzat gitti. Jandarma kumandanı izinli olduğu için yanlarında bir başçavuş ve 3 jandarma neferi vardı. Siyah kuzu derisi kalpaklarından ve doktorun fesinden renkli yağmur suları süzülüyor, şakaklarında garip şekiller çizdikten sonra çenelerinin altında birleşerek göğüslerine damlıyordu. Yolun iki tarafındaki ıslak söğüt ve hayıt ağaçlarına düşen yağmur damlaları hafif melankolik bir tıpırtı çıkarıyor, atların kumlu yolda intizamsız izler bırakan ayakları gıcırtılı ve ezik sesler veriyordu. Köye yaklaştıkça yolun kenarındaki ağaçların cinsi değişti. Şimdi birçok yerlerde incir ve ceviz ağaçları, yolun kenarlarında koyu yeşil iki duvar gibi yükseliyor, hatta bazı yerlerde iri cevizler tabii bir kemer vücuda getiriyorlardı. Bu kasvetli ve şıpırtılı günde hiç ses çıkarmadan ilerleyen kafileyi görmek, insana elinde olmayan bir ürkeklik veriyordu. Yaşı 35'ten fazla olmamasına rağmen, kalpağının kenarından bembeyaz saçları görünen kaymakam en ileride, başı önüne eğili ve gözleri atının ıslak ıslak sivrilen kulaklarında gidiyordu. Müdde-i umumi sağında ve biraz acemice ve korkak atın üzerinde sallanıyor, bir türlü ateş almayan çakmağından sigarasını yakmaya uğraşıyordu. Doktor ise kalender, gün görmüş bir adamdı. Güzel tambur çalardı. Şimdi de bıyıklarından sular akarak hafif hafif ıslık çalıyor, bugünlerde çalıştığı kemençeci usta Nikolaki'nin mahur saz semaisini tekrar ediyordu. Arkadan gelen 4 jandarma yamçılarına bürünmüş ve martinlerini sırtlarına çaprazlama asmışlardı. Yamçılar atların kasıklarına kadar uzandığı ve tüylü siyah bir ehram halinde süvarisiyle hayvanını birleştirdiği için bir tek mahluk gibi görünüyorlardı. 2 saat kadar sonra kuyucağa geldiler. Çamurlu sokaklarda hiç kimseler yoktu. Yalnız çıplak ayaklı küçük bir kız çocuğu, elinde bir değnek ile mütemadiyen bağıran ve çamurlu kanatlarını telaşla çarparak koşan birkaç kazı kovalıyor, onları bir bahçe çitinin alt tarafındaki ufak delikten içeri sokmak istiyordu. Atları görünce kenardaki ekşi kokusu ta uzaklara kadar yayılan bir gübre yığınının üzerine çıktı. Değneğini ayaklarının ucuna dayadı ve büyük gözlerle geçenlere bakmaya başladı. Atlılar köşeyi dönünce kazları olduğu gibi bıraktı, elinden değneğini atarak evine koştu. Gelenler hiç dinlenmeden muhtarı da alarak cinayet yerine gittiler. Burası köyün kenarındaki küçük, bahçeli bir evceyizdi. İki kanatlı siyah bir kapıdan ufak fakat çiçekli bir bahçeye giriliyor. İki sıra şimşir fidanlarının ve birkaç küçük kayısı ağacının ardından geçildikten sonra karşıya tahta bir merdiven çıkıyordu. Merdivenin üst başında önlerine ilk gelen odaya girdiler. Gördükleri manzara hepsinin, hatta bu gibi şeylere alışık olan jandarmaların bile tüylerini ürpertti. Kapıdan girince sağ tarafta bir yük, onun biraz ötesinde yüksek bir konsol vardı. Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konulmuş eski usul bir saat, kırmızı gaz bezleriyle örtülü, abajurlu iki petrol lambası, sarı yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında duvarda kılıflarıyla asılmış bir çift çakmaklı tabanca duruyordu. Karşıda perdeleri tamamen inik olan pencerenin önünde, bütün duvar boyunca uzanan, üzerine halı döşeli alçak bir sedir ve sedirin köşelerinde pazen yüzlü minderlerle yastıklar, yastıkların üzerinde ise fiyango yapılmış sırma işlemeli yağlıklar vardı. Sedirle kapı arasında ayak ucu kapıya doğru bir yatak duruyor, yatağın üzerini tamamen örten ve uçları biraz da yere uzanan yorganı hareketsiz iki insan vücudu kabartıyordu. Yatağın kenarından başlayıp odanın ortasına kadar yayılan ve orada ufak bir gölcük meydana getiren pıhtılaşmış kanlar, bu odada bir takım hadiseler olduğunu söylüyordu. Fakat odaya girenleri dehşet içinde bırakan, ne bu bir miktar kan, ne de yorganın altında görünmeden kabaran bu iki vücuttu. Onlar sedirin köşesinde diz çöküp oturan ve kendilerine sabit gözlerle bakan küçük bir çocuk görmüşlerdi. Kaymakam ıslak kalpağını biraz geriye attı, çocuğa doğru yürüdü. Bu esnada doktor da yorganın kenarını kaldırarak ölüleri muayeneye başlamıştı. Kaymakam sordu, "Sen kimsin oğlum?" "Ben Yusuf'um." "Kim Yusuf?" "Etem Ağa'nın oğlu Yusuf." Kaymakam şaşırmış gibi suallerini kesti. Çocuk ölenlerin oğlu idi. "Burada ne bekliyorsun?" Eliyle ölüleri gösterdi. "Nah, bunları bekliyorum." "Ne zamandan beri buradasın?" "Akşamdan beri. Vukuattan sonra jandarmaya koştum, haber saldım, sonra yine geldim. Fıkaraları nasıl yalnız bırakayım?" "Korkmuyor musun?" "Anamla babam, nesinden korkayım?" "Vukuat olduğu zaman da burada mıydın?" "Yanı başımızdaki odadaydım. Anam bağırınca uyandım, koştum geldim ama imansızlar ben gelene kadar babamı da anamı da kesmişler." "Sana bir şey yapmadılar mı?" "Biri bana saldırdı ya, aşağıdan başka biri geldi, öbürünü aldı götürdü." "Elinde ne var?" Çocuk ehemmiyet vermek istemeyen bir tavırla başını salladı ve elini uzattı. "Odaya girdiğimde anam daha canlı idi, debeleniyordu. Hemen eşkıyanın üstüne atıldım, azıcık boğuştuk ama anacığızım depreşmez oldu, ben de yakasını bıraktım. Sonradan bir baktım, dövüşürken parmağım kesilmiş. Çok acıdı, çok acıdı ama şimdi biraz hafifledi." İleri doğru uzattığı sağ elinden kanlı paçavralar düştü. Baş parmağının kopuk bir et parçası halinde aşağı sallandığını görünce hepsi hayret dolu bir ürperme geçirdiler. Doktor ölülerin üstüne yorganı tekrar çekerek çocuğun yanına geldi. Kopuk parmağı tamamen kesti ve eli yıkamaya, sarmaya başladı. Çocuk bu esnada hayret veren bir itidal ve lakaytlık gösteriyor, yalnız ara sıra şiddetle dişlerini sıkıyor ve sapsarı kesiliyordu. Bu dayanılmaz acı hamlelerinden sonra sanki zaafını göstermiş olmaktan ve siyah gözlerini nemleyen yaşlarından utanmış gibi soluk ve çok ince dudaklarına bir tebessüm geliyordu. Yüzüne hayretle bakan doktora, "Bir şey değil doktor bey, bir parmaktan ne çıkar?" dedi. "Bir şey çıkmaz ama oğlum, sen biraz fazla kan kaybetmişsin." Ve kaymakama döndü. "Ayakta nasıl durabildiğini hayret ediyorum." Bu esnada müdde-i umumi sordu. "Bizden evvel buraya giren oldu mu?" Muhtar atıldı. "Ben girdim ama her şeyi olduğu gibi bıraktım. Geldiğim zaman odayı böyle bulmuştum." Müdde-i umumi çocuğa döndü. "Bunları sen mi yatağa koydun?" "Aa, zaten yataktalardı. Ben başlarını yastığa getirdim. Yorgancağızı üstlerine çektim. Uyusun fukaracıklar gayri. Ne yapalım?" Bunları söylerken tavrında bir kalenderlikten ziyade bir irade, birçok büyük ve düşünceli adamları gıptaya sevk edecek bir irade görünüyordu. Çaresiz bir şey için hem de bu kadar şehirlinin karşısında teessür göstermek herhalde İzzet'in nefsine dokunuyordu. Kaymakam tekrar sordu. Senin kimin kimsen var mı? Bunlardan gayrı kimsem yoktu. Çocuğun bu metaneti orada bulunanların kalbini parçalıyordu. Zaten bir felakete sükun ve itidalle tahammül edenlerin manzarası, o felaket için ağlayıp çırpınanların manzarasından çok daha korkunç ve ezicidir. Kuru ve sabit gözlerin arkasında nasıl bir ateşin yandığı, yavaşça kalkıp inen göğsün içinde nelerin kaynadığını bilinmediği için, insan mütemadi bir ürkeklik ve tereddüt içinde üzülür. Kaymakam küçük Yusuf'un elinden tuttu, kendine doğru çekti. Gözleri yaşarmış gibiydi. Gel benimle öyleyse dedi. Nereye geleyim? Benimle gel, benim yanımda kal. Ben seni baban gibi severim, olmaz mı? Beni babam gibi sevemezsin ama geleyim. Senin de kimin kimsen yok mu? Var, var ama sen de gel, benim oğlum ol. Benim hiç erkek çocuğum yok. Yusuf'u çenesinin altından tuttu, başını yukarıya doğru kaldırdı. Fakat Yusuf silkindi ve başını çekti. Yavaş yavaş odanın bir köşesine çekildi. Tahkikat bitip hiçbir iz bulunmadan kasabaya dönülürken Yusuf da beraberdi. Köyden tedarik edilen küçük bir atın üzerinde dimdik duruyordu. Yalnız gece kaymakamın evinde yatağa yatırıldığı zaman kendini kaybetti ve 2 gün ateşler içinde sayıkladı. Kaymakamın karısı Şahinde Hanım, eve bir köylü piçinin getirilmesinden hiç de memnun olmadı. Ve bunu çocuğun yanında bağıra bağıra söylemekten çekinmedi. Salahattin Bey, gençliğini deli gibi geçirdikten, hayatın tadılmadık zevkini bırakmadıktan sonra, birdenbire yorgunlaştığını, artık daha fazla koşacak kuvveti olmadığını görmüş, 5 sene kadar evvel bu kendisinden tam 15 yaş küçük kızla evlenivermişti. Bizim küçük Anadolu şehirlerimizde bu müzmin evlenme hastalığı daima hüküm sürmektedir. En kuvvetliler bile 1-2 sene dayanabildikten sonra bu amansız mikroptan yakalarını kurtaramazlar ve kör gibi önlerine ilk çıkanla evleniverirler. Tabii bu evlenmede herhangi bir müşterek hayattan ziyade erkek için evde bir kadın bulunması, kız için de münasipçe bir kısmet varken kaçırılmaması düşünülmüştür. Bu izdivaç mikrobu evlendikten sonra faaliyetine başlar. Evvelce bir takım emelleri olan, yükselmek, kendini göstermek, eser vermek isteyen adamlara bir kalenderlik, bir lakaytlık gelir. Evde meram anlatmaya asla imkan olmayan, seviyesi, ahlak telakkisi, dünyayı görüşü ve ihtiyatları büsbütün ayrı bir mahlukla daimi bir beraberlik insanı dış hayatta da bedbin yapar ve bütün insanlardan şüpheye düşürür. Evlendikten sonra bir adamın bütün gayesi ve istikbal düşüncesi bir kere içine girmiş bulunduğu ve şimdi mukadder telakki ettiği bu belayı ses çıkarmadan ve dosta düşmana pek belli etmeden sürükleyip götürmek, onda herkes tarafından söylenen fakat kimse tarafından bulunmayan meziyetler ve saadetler araştırmaktır. Selahattin Bey 30 yaşına kadar gençliğinin ve içindeki sönmez görünen enerjinin yardımı ile hürriyetini ve benliğini koruyabildi. Fakat insanın damarları ve sinirleri bazen iradesinden ve aklından daha kuvvetlidir ve muhayyilemiz bizi ifal etmekte bazen birçok fettanları geri bırakır. Ve bunlar hüküm ve nüfusu ellerine aldılar mı, iş bitmiş demektir. Artık dimağımızın bu işi mantığa uydurup makul göstermesi bir zaman meselesidir. Salahattin Bey oldukça güzel olan bu kızı evvela kendisiyle bir ayarda bir mahluk gibi değil, güzel bir kedi, bir kuzu gibi sevdi. Lakin derhal anladı ki bu kızcağız kendisini hiç de küçük, basit görmemekte, bir musavat istemektedir. Gene pek az zaman içinde tespit etti ki bu güzel kedinin çok sivri tırnakları, bu kuzunun sert boynuzları vardır. Şahin'de Salahaddin Bey'den adamcağızın hiç aklına getiremediği bir şeyi kendisine akran muamelesi etmesini istiyordu. Tabii derhal bir sürü tatsızlıklar, hatta bir hayli acılıklar baş gösterdi. Salahaddin Bey'in bu esnada en az işine yarayan şeyler, mantık ve akıl gibi bazen pek gülünç ve aciz oluveren büyük isimli vasıtalardı. Kapalı büyüyen ve bu şekilde bütün tabii arzu ve ihtiyaçlarını içinde hapsetmeye mecbur olan genç kız, gayet tabii olarak sinirli ve manen bozuk bir mahluktu. Anası onu gezmeye götürürken bir saat saçlarını düzeltmeye uğraştığı halde, ne anasının ne babasının aklına bu kafanın içiyle bir parça meşgul olmak düşüncesi gelmemişti. Onlar işbe ortaya konan bir elma gibi onu süsleyip temizlemişler, parlatmışlar, sonra yağlı bir müşteriye okutmuşlardı. Kız yetiştirmekten de gaye bu değil miydi? Hakikaten gece saat 12'ye kadar tavla ve çene attıktan sonra ciddi bir tavır alarak eve gelen ve yatakta beyaz, tombul bir vücut arayan birçok kocalar için bu çeşit karılar birebirdi. Fakat Salahaddin Bey gibi aklınca bir aile yuvası kurmak isteyenler, işlerin bu şekil alıverdiğini, çok gafillik ettiklerini görünce büyük bir hayal inkisarına uğruyorlardı. Salahaddin Bey neler yapmamıştı? Eline geçirebildiği ve Şahinde'nin anlayacağını tahmin ettiği kitapları getirir, onun fikrini yükseltmek isterdi. Fakat bunun ilk tezahürleri, karısının manasız ve lüzumsuz yerlerde lügat kullanması olurdu. Selahattin Bey bunları düzeltmek istedi mi, karısının gururu yaralanır ve derhal kızılca kıyamet kopardı. Salahaddin Bey kızın yaşı küçük olduğunu, gözlerini dünyaya kendi evinde açtığını düşünerek onu yola getireceğini, kendisine bir arkadaş yapabileceğini zannetti durdu. Ona evlat ve kardeş muamelesi yapacak oldu ve çirkin bir alayla karşılandı. Efendi ve hakim muamelesi yapacak oldu, ya isyan yahut da daha ileri gidecek olursa bayılma nöbetleriyle karşılaştı. En nihayet ona tam bir musavat vermek isteyince de bir sürü yersiz taleplere, saçma hareketlere ve sonradan görme arzulara tahammül mecburiyetinde kaldı. Bereket versin Anadolu'nun bu yalnız kendisine mahsus dertleri yanında, bunların gene yalnız kendisine mahsus çareleri vardır. Bunlardan en birincisi rakıdır. Burada felaketse de memur içer, müflis tüccar içer, fena mahsul çıkaran eşraf içer, senelerden beri aynı köşede bırakıldığı için içerleyen zabit içer ve nihayet karısı ile geçinemeyen kaymakam içer. Salahaddin Bey de içiyordu ve kocasının sarhoşluğu karısını herkes nazarında yavaş yavaş bir şirret ve tecrübesiz kız mevkiinden alıp bir sabır ve feragat melaikesi mertebesine çıkarıyordu. İzdivaçlarının ilk senesinde dünyaya gelen bir kızcağız bile anası ile babası arasındaki bu geniş uçuruma bir köprü olamadı. Doğduğu günden beri dünyanın bir acayiplikler diyarı olduğunu ona anlatmaya çalışıyorlardı. Gece yarısı mışıl mışıl uyurken iki sinirli el ona sarılır ve hıçkıran bir göğse bastırırdı. Çocuk anlamayan gözlerde bu alelacayip hareketlere bakarken ağlamaklı bir ses kulağının dibinde vızıldamaya başlardı. Ah benim talihsiz kızım, ah benim zavallı muazzezim, benim yetim yavrucuğum, bak baban hala gelmedi, ah benim talihsiz masum yavrucuğum. Çocuk bu sözlerden bir şey anlamaz fakat haliyle asıl talihsizliğin böyle gece yarısı uykudan uyandırılarak hırpalanmak olduğunu söylemeye çalışır, sonra daha fazla tahammül edemeyerek anasının ağlamasına daha tiz bir perdeden iştirak ederdi. Annesi bu sefer onu susturmak için kucağında hoplatarak odada dolaşır, sonra bahçeye çıkarak kızcağızı orada avutmak isterdi. Bahçede karanlık yapraklı ağaçları, Bunların arasından süzülüp gelen ay ışığını görünce biraz susar gibi olan çocuk, kemiklerine geçen soğukla tekrar feryada başlar, komşuları uyandırırdı. Sus şekerim, sus benim bir tanecik kızım, sus, baban şimdi gelir. Sen ağlama benim babası zaten yetim kalan kızım. Allah bize çektirenlerin yanına komaz. Bu esnada komşu evlerden birinin penceresi açılır, bir kadın başı görülür ve sorardı. Ne o Şahindeciğim, kızım, bey gene mi gelmedi? Gelmedi teyzeciğim, yavrucuğum da babası gelmeden uyumuyor. Akşamdan beri baba, baba diye çırpınır durur. Ne yapacağımı ben de şaşırdım teyzeciğim. Komşu teyze genç kadına bir takım nasihatler verdikten sonra ve kocasına bir sürü beddua ettikten sonra çekilir. Bu esnada kapı açılarak Salahaddin Bey girer, merdivenleri yıkıla yıkıla çıkarak kendini elbisesiyle yatağa atardı. Odaya girip kendisini soymak isteyen karısı, sarhoşun zaten taşmaya hazır olan rikkat ve nedamet hislerinin boşanmasına sebep olur. Kendini bilmeyen adam anlaşılmaz kelimeler mırıldanarak karısının ellerine sarılır, onları öper, yumrukları ile göğsünü ve beyaz saçlı başını dövmeye başlardı. Bu çok ateşli tarziye şeklinden ziyadesiyle mütehassis ve mütehiyyiç olan Şahin de gözyaşlarına büsbütün cereyan verir, bütün bunlardan bir şey anlayamayan ve şimdi yatağın kenarına bırakılıvermiş olan küçük Muazzez de şikayet ve sitem dolu ağlamasına devam ederdi. Yusuf evin içindeki bu anlaşılmaz hallere şaşkın şaşkın bakıyordu. Anasıyla babası arasında da kavga olurdu ama bunlara kavgadan ziyade babasının herhangi bir şeye kızıp acısını anasından çıkarması demek daha doğruydu. Çünkü zavallı kadıncağız mukabele etmek, hatta ağzını açmak şöyle dursun, gözlerini bile kaldıramaz, sessiz sessiz ağlardı. Yusuf bir kadının çenesini bu kadar açabilmesine hayret ediyor, bunlara tahammül eden kaymakama biraz da merhametle bakıyordu. Kendisine karşı yapılan muameleleri aldırış ettiği yoktu. Bir evde sözü geçecek, hükmü yürüyecek yegane adam o evin erkeği olduğuna ve bu erkek de kendisi istediğine göre Şahinde Hanım'ın sözlerinin bir kıymeti olamazdı. Kendisine karşı bazen pek edepsizleşen kadına, karı kısmının sözüne bakılmaz, herhalde senin aklın pek yerinde olmamalı demek isteyen gözlerle bakar. Yalnız Salahaddin Bey'in bu çenesi gevşek karıyı ne diye kolundan tutup kapı dışarı etmediğini hayret ederdi. İlk geldiği günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu. Havalar yavaş yavaş soğuduğu için odada oturur. İş gösterilmediği zamanlar pencereden Kuyucak dağlarına doğru bakar, bulutların arka tarafından bir şeyler görmek ister. Fakat odaya birisi girer girmez derhal başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu. Herkese, hatta kaymakama bile soğuk davranırdı. Şahin'de bu çocukta insanlık, his namına bir şey bulunmadığını, anası babası öldürüldüğü zamanki lakaytlığını ileri sürerek söyler dururdu. Hakikaten hiç kimse bu çocuğun şimdiye kadar herhangi bir münasebetle, herhangi bir hissi tezahür gösterdiğini görmemişti. Yalnız ara sıra karı koca kavga ederlerken, adeta kin ve istihfaf ile Şahinde'ye dikilen gözleri, Salahaddin Bey'e ilişince öyle yumuşaklaşır, öyle tatlı ve birçok şeyler söyleyen kıvılcımlarla dolardı ki, bunu gören bir adam, Yusuf'un içerisinde bizimkilere hiç benzemeyen, bizimkilerden çok daha derin ve büyük bir takım hislerin bulunduğunu zannedebilirdi. Yusuf'un hislerini göstermekten çekinmediği yegane mahluk, küçük Muazzez'di. Muazzez tombul ve boğumlu ayaklarıyla odada tıpış tıpış dolaşırken, Yusuf onu dudaklarının kenarında hafif bir tebessümle takip eder. Sonra dayanamayarak kucağına alır, yavaş yavaş, adeta kırılmasından korkuyormuş gibi ihtimamla okşardı. Küçük kız bütün evdekiler arasında kendisiyle patırtısız, gürültüsüz meşgul olan bu çocuğa başkalarına pek göstermediği mülayim taraflarını gösterir. Onun burnunu, saçlarını çeker. Yusuf kendisini koltuklarından tutup hoplattıkça başını geriye atarak kahkahalardan kırılırdı. Fakat bu oyunlar ve bu mini mini kız Yusuf'u açmaya, neşelendirmeye kâfi gelmiyordu. Bazen gözü pencereden kuyucak tarafına ilişiyor, hemen kendisine bir durgunluk geliyor, çocuğu kucağından yere bırakarak düşünmeye başlıyordu. Bu sırada Muazzez de sanki her şeyi anlıyormuş gibi hiç sesini çıkarmadan bir köşeye çekiliyor, büyük mamum gözlerle Yusuf'a bakıyordu. Yusuf'un halleri Selahattin Bey naklen Edremit'e, yani Kuyucak'tan çok uzağa tayin edilinceye kadar devam etti. Yusuf ilk defa Edremit'te mektebe gitti. Fakat bu mektep devri pek uzun sürmedi. Buraya geldikleri zaman Yusuf 10 yaşlarında kadardı. Sarı benizli, naif fakat kuvvetli ve dayanıklı bir çocuktu. Görenler onun kendisinden daha büyük birkaç çocuğu bile yıldırabileceğine imkan vermezlerdi. Halbuki mahalle kavgalarında her zaman karışmasa bile karıştığı zamanlar daima baş olur ve 4-5 kişiye karşı kordu. Hasımlarını ürküten, onun kuvvet ve cesaretinden ziyade hiç kaybolmayan sükuneti ve kendisine olan sonsuz emniyetinin her hareketinde görülen tezahürleriydi. Mektep onu sıkıyordu. İlk zamanlarda, yani okuma öğreninceye kadar devam eden merak ve alakası pek çabuk kayboldu. Bir sürü kıvır zıvır bilgi sahibi olmak için o bey çocukları ile düşüp kalkamayacağını söylüyordu. Tabii bunlar Şahinde'nin yeni bir takım hücumlarına ve çocuğun istikbaline dair falcılıklarına yol açıyordu. Kaç defa Selahattin Bey'e, "Bey, bu çocuk senin başının derdi demez miydim? İşte adam olmaktan nasıl korktuğunu gör. İşte parmağımı basıyorum, bu çocuk ya hamal ya yol kesici olacak. Ama sen kendin sardın başına bu derdi. Kimse de kabahat yok," diye çatmıştı. "Peki ama karıcığım, ne istersin şu çocuktan? Bakalım biraz daha büyüsün, belki biraz heveslenir. Daha köyünden ayrıları bir sene olmadı bile. İçinde ne kadar olsa serbestlik arzusu var, şehirlere alışamadı. Sen bilirsin, fakat bu ahlaksız mahalle piçi hep böyle kopuklukta devam ederse ben kızımı alır giderim. Sen sevgili Yusuf'unla otur ondan sonra." Selahattin Bey böyle şeylere hacet kalmayacağını, hem artık ikide birde bu pılıyı pırtıyı toplamak tehdidinden vazgeçmesini, eğer canı pek gitmek istiyorsa işte kapının açık olduğunu, fakat Nazilli'de reji ambar memuru olan babasının kendisini dört gözle beklemediğini biraz sertçe bir lisanla ona izah ediverir ve bunun arkasından yarım saatten fazla süren bir ağlama ve çırpınma nöbetini yatıştırmakla uğraşırdı. Yusuf'un tahsiline karşı olan bu lakaytlığı Selahattin Bey'in de pek hoşuna gitmiyordu. Ama çocuğun ne kadar garip tabiatlı olduğunu bildiği için fazla ısrardan çekiniyordu. Birkaç kere soracak oldu. "Yusuf, sen neden okumak istemiyorsun?" "Okumak öğrendim ya, daha ne okuyayım?" "Canım, bu kadar yetmez. Bu dünyada birçok şeyleri bilmek lazım. Sırası düştükçe bilenlerden öğrenirim." "Hocadan öğrenmek daha iyi değil mi be oğlum?" Hoca çocuğun aklına ve gözlerinin önüne gelince dudakları elinde olmayarak bir büküldü, kaşlarını kaldırdı. "Hocanın bildiği birisinin işine yarasa kendi işine yarardı. Sen bile okudun bildin de ne oldu sanki? Benim babam bir şeycikler bilmezdi ama evinde sözü senden çok geçerdi," dedi ve usulca mahrem bir tavırla ilave etti. "Şu Şahinde anam sabaha cek encek gibi dırlanır durur da bir yolunu bulup onu bile susturamazsın. Ne edeyim ben senin gibi okumanı?" Bu sözlerin çocukça ve basit olması onlarda oldukça hakikat bulunmasına mani değildi. Ve çocuk mantığına hitap ederek bunlara mukabele etmek Selahattin Bey'e çok güç geldi. Bir müddet işi oluruna bırakmaya karar verdi. Şahin'de de bütün dırıltısına rağmen bu işten pek şikayetçi değildi. Muazzez'i her zaman Yusuf'a bırakıp istediği gibi gezebiliyor. Kızı her yere götürüp başına dert etmek veya evde bırakıp gözü arkada kalmak gibi sıkıntılardan kurtuluyordu. Böylece küçük Yusuf bir sur harabesi üzerinde çıkan bir yabani incir ağacı gibi biraz sıkıntılı ve şekilsiz fakat serbest ve istediği gibi büyüyor, gelişiyordu. Edremit, üç tarafını saran Çamtepe, İbramca köy ve Tavşan Bayırı isimli üç yamaca yaslanan büyükçe, şirince bir kasabaydı. İki küçük dere kasabanın içinden ve kaldırımlı sokakların ortasından gelerek aşağı çarşı dedikleri yerde birleşiyor, sonra biraz ileride kasabayı yalayıp geçen büyük çaya kavuşuyordu. Tepelerden birine çıkıp bakıldığı zaman görülen manzara ender bir şeydi. Damların yusun tutan ve kararan kiremitlerini nihayetsiz dut, erik ve iri yapraklı incir ağaçları örtmeye çalışıyor, derelerin kenarını beyazımtırak yapraklarıyla uzun kavaklar, bazı yerlerde kopan bir şerit halinde ve yalnız kenar mahallelerde takip ediyor, bunların arasında belki 20'den fazla minare bembeyaz yükseliyor ve uzaktan bakan bir göze tıpkı kavak ağaçları gibi hafif hafif sallanıyor hissini veriyordu. Yukarı çarşıdaki Kurşunlu Camii'nin iri kubbesi daima donuk bir ışıltı ile parlıyordu. Kasabanın panoramasında bir tablodaki kadar ahenk ve uygunluk vardı. Bu, ağaç, minare ve kiremit kümesinin etrafını ayva ve diğer meyve ağaçlarından ve ova tarafında bağlardan ibaret açık yeşil bir çember sarıyor. Onun etrafında da siyah yapraklı zeytinlerin daima kıpırdayan halısı göz alabildiğine uzanıyordu. Şehrin içerisi orta halli bir esnaf manzarası gösterirdi. Dar sokakların iki tarafındaki ahşap fakat oldukça biçimli ve aşağı yukarı birbirine benzeyen evlerin hepsinde muhakkak bir bahçe vardı. Bunların arasında bazen sivrili veren büyük eşraf evleri, beyaz badanaları, çifte kanatlı sokak kapıları ve ikinci katın sokağa doğru yaptığı çıkıntıdaki tozlu kalyon ve muharebe resimleri ile insana küçükken dinlediği masalları hatırlatırdı. Selahattin Bey'in evi, bayram yeri dedikleri semte, yabancı memurların oturduğu Rum mahallesi ve aşağı çarşı taraflarından uzaktaydı. Sokağın köşesinde olan evin arkasında büyük bir bahçe vardı. Dere bahçenin kenarından geçer ve çocuklar ellerindeki fıçı çemberlerinin keskin taraflarını vurarak bir karıştan daha derin olmayan suda balık avlarlardı. Evin ön tarafındaki meydanda mahallenin bulgur değirmeni vardı. Büyük bir taş çanağın üzerinde tahta kollar vasıtasıyla döndürülen, yine taş bir yuvarlaktan ibaret olan bu değirmeni kadınlar gülüşüp oynaşarak çevirirlerdi. Biraz ileride, derenin bir parça genişleyip derinleştiği yerde, mahallenin büyükçe çocukları ördek dövüştürürlerdi. Burada çocukların büyük adamlar gibi muhtelif sınıfları, muhtelif grupları vardı ve bu tasnifte büyüklerinkinden çok farklı esaslar gözetiliyordu. En itibarlı ve en sözü geçen sınıf, kabadayı, aynı zamanda ağırbaşlı olanlardı. Bunlar olur olmaz şeyler için kavga etmezler, fakat kavga ederlerse ucunda ölüm olsa yılmazlardı. Küçük ve zayıf çocukları daima himaye, mahalledeki çocuk münazalarını güzellikle olmazsa zorla hallederler, yani her hususta hakimdirler. Bunlar çok yere orta halli veya fakir, fakat namuslu ailelerin çocuklarıdır. Ya bir esnafın yanında çıraklık yahut da babalarına yardım ederler. Bunlardan sonra terbiyeli ve kendi halinde çocuklar gelir. Bunların hemen hemen hepsi mektebe gider ve çalışkandır. Kimseye çatmazlar, kendilerine çatılsa bile mukabele etmezler ve yollarına giderler. Taarruz daha ileri giderse ağlayarak babalarına şikayet ederler. Fakat babalarından ziyade birinci sınıfta zikredilen namuslu kabadayıların himayeleri bunları korur. Bilhassa mahallenin kadınlarıyla ihtiyarlarının bunlara teveccühleri vardır ve analarıyla babaların medarı iftiharlarıdırlar. Bir de haylaz, kavgacı, insafsız kabadayılar vardır. Bunların da gözleri hiçbir şeyden yılmaz, fakat diğerleri gibi ağırbaşlı değillerdir. Durup dururken kavga, vukuat çıkarırlar, işleri güçleri ördek dövüştürmek, boncuk oynamak yahut komşu bahçelerinden dut taşlamaktır. Mahalle bunlardan yaka silker ve uslu çocukların en yıldıkları bunlardır. En istihfaf edilenler yüzsüz, korkak, yılışık ve haylaz olan bir sınıftır ki bunların çoğunu memur çocukları teşkil eder. Usulsüz bir terbiye ile evde mütemadiyen dayak yiyen, izzeti nefis namına bir şeyleri kalmayan ve mektep kaçaklığını itiyat haline getiren bu çocuklar hakiki kabadayılar tarafından daima hor görülür. Diğerlerinden bir takım istifade düşünceleriyle yüz bulsalar bile, çünkü bunlar sırf yaranmak için evlerinden öteberi bile çalıp getirirler, ilk fırsatta terslenir ve kovulurlar. Mahalle kavgalarında ve gezmelerde yerleri yoktur. En sonra korkak ve suya sabuna dokunmayan zavallı bir takım çocuklar gelir ki kimse bunlarla meşgul olmaya tenezzül etmez. Herkes tarafından rahat bırakılırlar. Çünkü bunlar feleğin sillesini yemiş, ya boğazı tokluğuna bir nalbant veya kahveci yanında çalışan ve böylece günün 18 saatini iş başında geçiren fukaralar, yahut da yazın tarlada, kışın zeytinde çalışıp anasını beslemeye uğraşan yetimlerdir. Herkes bunlara merhamet ve çekingenlikle bakar. Yusuf bir müddet mahallenin işlerine karışmadı. Bir kere eski ve korkunç hatıraları kafasından atabilmiş değildi. İkincisi, kendisini burada oldukça yabancı buluyordu. Buranın insanları çok şeyler biliyorlardı. Kendisinin hiç bilmediği bir takım şeyler. Ve bu bilgiçlikleri her tavırlarından dökülüyordu. Bu yabani çocuğa evvela ehemmiyet vermediler. Fakat asıl ve hakikaten ehemmiyet vermeyenin bu yabani çocuk olduğunu fark edince, onunla alay etmek, onu kızdırmak istediler. Yusuf onların bu incelmiş alaylarından da bir şeyler anlayamadı. Fakat bir gün kendisi hakkında yine manasını anlayamadığı bir şeyler söyleyen ve bu pek de Yusuf'un aleyhinde olmayan sözlerle etrafındakileri güldüren Karabaş'ın Mehmet ismindeki bir çocuğa Yusuf birdenbire iki kuvvetli yumruk ekleştirdi. Neye uğradığını bilemeyen çocuk ağzı kan içinde iki kere yerde yuvarlandı, kalkıp Yusuf'a atılmak istedi, daha doğrulmaya vakit bulamadan ikinci bir hücumla yere serildi. Yusuf etrafta ses çıkarmadan baka kalan çocukların yanından ağır ağır çekildi, eve döndü. O zamandan sonra bütün mahalle ondan çekiniyordu. O sırada birkaç arkadaş peyda etti. Bunların en başında Bakkal Şerif Efendi'nin oğlu Ali vardı. Muntazam mektebe giden ve hiç kimse ile kavga etmeyen bu çocukla evde annesinin yanında tanıştı. Yaşça kendisinden büyük olduğu halde onu korumaya, onu ağabeylik etmeye başladı. Ali mektepte birçok şeyler öğreniyor, bunları Yusuf'a da anlatıyordu. Yusuf bazen hafif bir tebessümle, bazen de ciddiyetle kaşlarını kaldırarak bunları dinler, fakat katiyen hayret eseri göstermezdi. Adeta bütün bu anlatılan şeyleri önceden biliyormuş gibi bir hali vardı. Dünyanın en meraklı ve hayret verecek hadisesi bile onun lakaytlığını izale edemeyecek gibiydi. Ali buna biraz içerlese bile ses çıkarmadan dinlediği için memnun, anlatır, sonra akşamüstü onunla beraber sokaklarda gezmeye veya testileri alarak yine beraberce Çınarlı Çeşme'ye su doldurmaya giderdi. Kasabanın en iyi suyu olan bu çeşmenin başı bilhassa akşam üzerleri mahşere dönerdi. Testiyi taktıkları kolun mukabil tarafına meylederek ağızlarında sakız, çıplak ayaklarında nalınla gelen yetişkin kızlar, emzikli toprak bir ibrik ile ıkına sıkına gelen ve karanlığa kalınca ağlamaya başlayan çocuklar, ellerinde iki teneke, saçları ortadan ayrılmış, beyaz önlüklü kahveci çırakları hep burada toplaşır, konuşur ve sıra kavgası ederler, sonra kaplarını doldurup giderlerdi. Mahallenin en kibar çocukları bile her akşam evin içecek suyunu buradan temin ile mükellef idiler. Bu eski bir adetti. Yusuf bu çınarlı çeşme seyahatlerine çok kere Muazzez'i de alırdı. Kendisi Ali ile konuşurken kız Yusuf'un elini sımsıkı tutar, küçük ayaklarıyla bozuk yollarda sesini çıkarmadan taştan taşa sekerdi. Yusuf ara sıra lakırdıyı bırakıp küçük kıza doğru bakınca kız da başını ona kaldırır, güler fakat ayağını bir taşa çarparak derhal yüzünü buruşturur, önüne bakmaya mecbur olur, böylece Yusuf'u güldürürdü. Bütün dışarıdaki arkadaşlarına rağmen Yusuf'un asla ihmal etmediği tek kişi Muazzez'di. Gün geçtikçe ahbaplıkları artıyordu. Bazen anası babası küçüğe söz geçiremezler ve Yusuf'a müracaat ederlerdi. Muazzez'in onun sözünden çıktığı görülmemişti. Birbirlerine bu kadar sokulmalarında çok yalnız ve alakasız bırakılmalarının da tesiri vardı. Şahinde Hanım, nazilliğe nazaran çok daha büyük ve ileri olan bu kasabada kafa dengi birçok arkadaş, komşular bulmuştu. Onlarla geziyor, eğleniyor, çalgı, cümbüş vakit geçiriyordu. Selahattin Bey'in ise evin semtine uğradığı yoktu. Gündüzün hükümet işleri, gecede rakı meclisleri onun yüzünü çocukların bazen haftalarca görmemelerine sebep oluyordu. Rumelili ihtiyar bir hizmetçi çocukların önüne bir iki kap yemek kor, ondan sonra odasına giderek uyur, onları keyiflerine bırakırdı. Zaten biraz yaramaz olan Muazzez, Yusuf olmasa evin altını üstüne getirebilirdi. Bereket versin ki Beriki, onun oyunlarını tanzim ve idare ediyor, ona hem arkadaşlık hem de aklının erdiği kadar mürebbilik yapıyordu. Bu esnada seneler birer birer ağır ağır fakat hiç durmadan geçiyordu. Yusuf'un mahalledeki diğer bir arkadaşı da Alanyalı Rüştü Efendi'nin oğlu Kazım idi. Bunların evlerinin bahçeleri çok büyük olduğu için çocuklar ekseriya burada oynarlardı. Burasının tercihinde bahçede pek bol bulunan meyve ağaçlarının da tesiri vardı. Hele kocaman bir ekşi karadut ağacı bir mıknatıs gibi mahallenin çocuklarını çekerdi. Sırf bu dutun hatırı için Kazım ile ahbap olanlar vardı. Akşam serinliğinde ihtiyar ağacın dalları irili ufaklı çocuklarla dolar, geniş ve yeşil yaprakların arkasından kah aşağı doğru sallanan bir bacak, kah başka bir dala uzanmaya çalışan bir kol görünürdü. Ağaçtan inenlerin elleri, yüzleri ve gömlekleri koyu vişne çürüğü lekelerle donanır, hepsi ellerinde bir avuç dut yaprağı bunlarla ovuşturarak lekeleri çıkarmak için tulumbanın başına koşarlardı. Hem mektebe giden hem de babasının manifaturacı dükkanına yardım eden Kazım, içlerinde yaşça en büyükleri ve en hesaplılarıydı. Hiçbir şeyi anafora kaptırmaz ve evinde yenilen dutun acısını cumaları yapılan gezintilere hiçbir şey götürmeyip diğerlerinden geçinerek çıkarırdı. Bu cuma gezintileri de mahalledeki çocukların pek mühim eğlencelerinden biriydi. Daha perşembeden helva filan yaptırılır, cuma günü de fırına kağıt kebabı veya güveç verilir yahut çiğ et alınarak kırda pişirilirdi. Ahçılıkta en mahirleri şube reisinin oğlu Vasfi idi. Bu çocuğu biraz yılışık ve korkak olduğu için pek aralarını almak istemezlerdi. Bilhassa mektep arkadaşları müzevirliğinden şikayetçiydiler. Fakat maskaralık ederek herkesi güldürdüğü için tahammül edilirdi. Bu da Kazım gibi fakat hiçbir şey mukabili olmayarak diğerlerinin sırtından geçinirdi. En gani gönüllüleri Hacı Rifat'ın İhsan isminde birisiydi. Bir sene evvel babası avda kaza neticesinde vurulup ölünce, bu ölümün kaza olmayıp bir zeytinlik meselesi yüzünden araları açık bulunan Arnavut Galip Ağa'nın intikamı olduğunu söyleyenler de vardı. Evin erkekliği ve bütün mallar bu 14 yaşındaki çocuğa kalmıştı. Son zamanlarda mektebi asıyor, devam ettiği zamanlarda ise bazı delikanlılarla beraber yaptığı rakı alemlerinden, kadın vakalarından bahsederek dinleyenlerin ağızlarını hayret ve gıpta ile açık bırakıyordu. Herkes ona daha şimdiden büyük bir adam gibi bakıyor, onun aralarına katışmasını bir şeref sayıyordu. İyi kalpli ve mert bir çocuk olan İhsan'ın yegane kusuru, biraz şımarıkça ve bir hayli kavgacı olmasıydı. Çok kere ufak bir mesele için bütün mahalleyi diğer bir mahalle ile dövüşe sürüklediği olurdu. Bu cuma gezintilerine çok kere her evde bulunan kuzular da beraber götürülür, onlar bol otlu bir yerde yayılırken çocukların bir kısmı yemek hazırlamak, ateş yakmak, bir kısmı da arkta yıkanmakla meşgul olurdu. Alelacele ve karmakarışık yenen yemekten sonra birbirini tutmayan türküler söylenmeye çabalanır, söğüt dalından yapılan veya beraber getirilen düdükler öttürülür yahut da yakındaki bahçelerden ham erik ve çağla çalınırdı. Ağırbaşlılar bir ağaç dibine oturarak kuzulara bakarlar, birbirlerine eşkıya ve kabadayılık hikayeleri anlatırlardı. Bu kafileyi akşam üzeri yorgun argın, kuzuların ipine sarılan bir demet ot omuzlarda, uzun ve taze kesilmiş değnekler elde, kasabaya girerken görmek ömür olurdu. Uzun ve birbirine benzeyen seneler ağır ağır geçtiler.